Ayrım 31.
Sayfa 319. Gerçekten de doğru dedi Gandalf ve içlerinde biri var ki sanki dünyanın sabahında doğmuş. Dokuzların atları onunla boy ölçüşemez. Yorulmayan, yel gibi tez bir at. Gölge yele diyorlar ona. Gündüz gümüş gibi parlıyor, gece ise gölge rengine dönüp görünmeden geçiyor. Adımları ne hafif. Daha önce kimse binmemiş ona. Fakat ben onu alıp terbiye ettim. Ve beni o kadar hızlı taşıdı ki Frodo Hobbit köyden yola koyulduğunda ben de Rohan'dan yola çıktığım halde o höyük yaylalarındayken ben şaire varmıştım. Fakat atımı sürerken içimdeki korku büyüdü. Kuzeye yaklaştıkça süvariler hakkında daha çok şey duymaya başladım. Ve gün be gün onlarla aramı kapatsam da hep önümdeydiler. Güçlerini böldüklerini öğrendim. Kimisi yeşil yolun yakınlarında doğu sınırında kalmış, kimisi güneyden şaire girmiş. Hobbit köye geldiğimde Frodo gitmişti. Fakat yaşlı Gemgi ile konuştum. Bir araba laftan ancak bir iki tanesi konuyla ilgiliydi. Çıkın çıkmazının yeni sahiplerinin kusurlarından şikayet edip duruyordu. Değişiklikten haz etmiyorum dedi. Bu yaşımda hele de böyle beterin beteri değişikliklerden hiç haz etmiyorum. Beterin beteri değişiklikler diye tekrar tekrar homurdandı. Beterin beteri iyi bir söz değil dedim ona. Ve umarım bunun ne olduğunu da hiç görmezsin. Fakat sonunda konuşmalarının arasında Frodo Hobbit köyden ayrılalı daha bir hafta bile olmadığını ve aynı akşam kara bir atlının tepeye geldiğini öğrendim. Korku içinde yoluma devam ettim. Er diyarına geldiğimde arı kovanına çomak sokulmuş gibi bir yaygarayla karşılaştım. Çukurçay'daki evin kapısı kırılarak açılmıştı ve ev boştu. Fakat eşikte Frodo'nun bir pelerini duruyordu. O zaman bir süre için içimdeki umut uçtu gitti ve haber toplamak için beklemedim. Beklesem içim rahatlayacakmış halbuki. Süvarilerin izinden sürdüm atımı. Takip etmesi zordu çünkü birçok yöne dağılıyordu izler ve hangisini süreceğimi şaşırmıştım. Fakat sanki bir iki tanesi Bri'ye doğru gider gibiydi. Ben de o yöne sürdüm atımı. Çünkü hancıya da iki çift lafım vardı. Kaymak pürüzü diyorlar ona diye düşünüyordum. Eğer bu gecikme onun suçuysa onun kaymağını eriteyim de görsün gününü. O ihtiyar ahmağı az ateşte kızartacağım. O da daha azını beklemiyormuş zaten. Yüzümü görünce kendini yere atıp oracıkta erimeye başladı. Ne yaptın ona diye bağırdı Frodo telaşla. Bize cidden çok iyi davrandı ve elinden geleni yaptı. Gandalf güldü. Korkma dedi. Isırmadım. Havlamam da pek hafif kaldı. Titremesi geçtiğinde ağzından alabildiğim habere öyle sevinmiştim ki ihtiyarı bağrıma bastım. Nasıl olduğunu o sırada tahmin edemiyordum ama bir gece önce Bri'de olduğunuzu ve o sabah Yolgezer'le birlikte ayrıldığınızı öğrenmiştim. Yolgezer diye bağırmışım coşkuyla avaz avaz. Evet beyim, maalesef beyim dedi kaymak pürüzü halimi yanlış anlayarak. Ne yaptıysam engel olamadım. Yanlarına girdi ve onu hizmetlerine aldılar. Buradayken halleri pek tuhaftı zaten. Biraz başlarına buyruk gibiydiler. Eşek, aptal, saygıdeğer oğlu saygıdeğer, sevgili arp adam dedim. Yaz ortasından beri duyduğum en iyi haberdi bu. En azından bir altına bedel. Bir ana öyle bir sihir düşsün ki 7 yıl süreyle fevkalade mükemmel olsun dedim. Artık kim bilir ne zamandır hasret kaldığım güzel bir uyku çekebilirim. Böylece o gece orada kaldım. Bir yandan da süvarilerin nereye kaybolduğunu çok merak ediyordum. Çünkü anladığım kadarıyla Bri'de henüz sadece ikisinden haber vardı. Fakat gece dahasını da duyduk. En azından 5'i daha batıdan gelip kapıları devirerek uğulduyan rüzgarlar gibi Bri'den geçtiler. Bri'liler hala ürpererek dünyanın sonunu bekliyorlar. Ben ise seherden önce kalkıp peşlerinden gittim. Gözümle görmedim ama bence şöyle olmuş olmalı. Liderleri Bri'nin güneyinde gizlenirken ikisi köyden geçip gitmiş. 4 tanesi de şaire saldırmıştı. Fakat Bri'de ve Çukurçay'da işleri bozulunca bu haberlerle liderlerine gidip casuslarını saymazsak bir süre için yolu boş bıraktılar. Bunun üzerine liderleri bir kısmını araziden dümdüz doğuya yollayıp kendisi de geri kalanlarla büyük bir öfke içinde yoldan ilerledi. Kasırga gibi 4 nala at sürüp Bri'den ayrıldığımın 2. günü güneş kavuşmadan fırtına tepesine vardım ve onları orada buldum. Geri çekildiler. Çünkü hiddetimi uzaktan hissetmiş ve güneş gökyüzündeyken bu hiddetle yüz yüze gelmeye cesaret edememişlerdi. Fakat gece üzerime varıp dağın tepesinde Amon Sul'ün eski çemberlerinde etrafımı kuşattılar. Gerçekten de zor duruma düşmüştüm. Eskinin savaş ateşlerinden bu yana fırtına tepesinde o kadar ışık ve alev görülmemiştir. Güneş doğar doğmaz kaçıp son hız kuzeye yöneldim. Daha fazla bir şey yapabileceğimi ummuyordum. Seni yabanda bulmak imkansızdı Frodo. Ayrıca dokuzların hepsi eteklerimdeyken aramak da aptallık olurdu. O yüzden işi Aragorn'a bırakmak zorundaydım. Yine de birkaç tanesini peşime takıp sizden önce Ayrık Vadi'ye vararak size yardım göndermeyi ümit ediyordum. Gerçekten de dört süvari beni izledi. Fakat bir süre sonra geri dönüp anlaşılan geçitin yolunu tutmuşlar. Bunun biraz faydası oldu. Çünkü sizin konak yerinize saldırdıklarında sadece beş tanesi vardı, dokuzu değil. Sonunda uzun ve zorlu bir yoldan, buzlu pınardan çıkıp etten avlaklarında geçerek kuzeyden buraya indim. Fırtına tepesinden buraya yolum neredeyse 14 gün sürdü. Çünkü dev kırlığının kayaları arasında ata binemediğim için gölge yele gitti. Onu efendisine geri yolladım. Fakat aramızda büyük bir arkadaşlık gelişti. İhtiyacım olduğu anda çağırmam yeter. Her neyse, böylece Ayrık Vadi'ye yüzükten sadece 3 gün önce gelebildim. Çok şükür ki bu arada tehlike haberi buraya ulaşmıştı bile. Evet Frodo, benim öykümün sonu da böyle. Elrond ve diğerleri öykümün uzunluğunu mazur görsünler. Fakat böyle bir şey Gandalf'ın sözünden dönüp vaat ettiği halde gelmemesi daha önce hiç olmamıştı. Bu kadar tuhaf bir durumun yüzük taşıyıcısına açıklanması gerekiyordu bence. Evet, işte hikaye baştan sonra anlatıldı. Hepimiz buradayız. Yüzük de burada. Fakat henüz amacımıza yaklaşamadık bile. Yüzüğü ne yapacağız? Bir sessizlik oldu. Sonunda Elrond tekrar konuştu. Saruman'a dair bu haberler elem verici dedi. Çünkü ona güvenmiştik ve tüm fikirlerimizi derinen biliyor. İster hayır için olsun ister şer, düşmanın sanatlarını derinlemesine araştırmak tehlikelidir. Lakin maalesef yoldan çıkmalar ve hıyanetler daha önce de vuku bulmuştu. Bugün dinlediğimiz hikayeler içerisinde bana en çok hayret vereni Frodo'nun hikayesidir. Bilbo'dan gayri pek az hobbit tanıdım. O da benim zannettiğim kadar yalnız ve müstesna değilmiş galiba. Batıya giden yıllardan son geçişimden bu yana dünya çok değişmiş. Öyüklü kişileri farklı farklı isimlerle tanırız. Yaşlı olman hakkında da pek çok hikaye anlatılır. Artık bir tek en kuzey hudut kısmı kalmış durumda. Vaktiyle sincaplar şimdiki şairden Isengard'ın batısındaki Garp eline kadar daldan dala sıçrayarak gidebilirdi. O topraklardan bir kez geçip yabani ve tuhaf nice şey tanımıştım. Lakin bomba dili unutmuşum. Tabii eğer o zamanlar ormanlarda ve dağlarda dolaşan kişiyle aynı zat ise, o zaman bile yaşlılardan yaşlıydı. Eskiden ismi bu değildi. Ona Iarwain, Ben Adar diyorduk. Yani en yaşlı ve babasız olan. Fakat o günden bu yana diğer halklar da nice isimler takmıştır ona. Cüceler Forn der, kuzeyli insanlar Orald der. Başka isimleri de vardır. Garip bir mahluktur. Ama belki onu da divana çağırmalıydım. Gelmezdi dedi Gandalf. Gene de haber yollayıp yardımını isteyemez miyiz diye sordu Erestor. Anlaşılan yüzüğe bile hükmü geçiyor. Hayır, tam öyle denemez dedi Gandalf. Yüzüğün onun üzerinde hükmü yok demek daha doğru olur. O kendi kendinin efendisidir. Fakat yüzüğü ne değiştirebilir ne de diğerleri üzerindeki gücünü kırabilir. Ve artık belki de günlerin değişmesini bekleyerek kendi tespit ettiği sınırlar içinde küçük bir bölgeye çekilmiş durumda bu sınırları ondan başkası göremez, o da sınırların dışarı adım atamaz. Fakat o sınırlar içinde hiçbir şeyden korkusu yok anlaşılan dedi Erestor. Yüzüğü sonsuza kadar zararsız bir şekilde orada alıkoyamaz mı? Hayır dedi Gandalf. İsteyerek yapmaz bunu. Eğer dünyadaki bütün özgür halklar ona yalvarırsa bunu kabul edebilir. Ama gerekliliğini anlayamaz. Ve eğer yüzük ona verilecek olursa kısa bir süre sonra unutur onu. Hatta fırlatır atar. Bu tür şeyler onun aklında hiç kalmaz. Katiyen güvenilir bir koruyucu olamazdı. Bu bile yeterince bir cevap sayılır. Zaten her halükarda dedi Glorfindel, yüzüğü ona yollamak sadece şer gününü ertelemek olurdu. O çok uzakta. Artık yüzüğü casuslara görünüp sezilmeden ona geri götüremeyiz. Götürebilsek bile yüzüklerin efendisi eninde sonunda saklandığı yeri öğrenip bütün gücünü oraya yönlendirir. Bombadil bu güce tek başına karşı koyabilir mi? Zannetmiyorum. Sanırım sonunda eğer tüm diğer yerler ele geçerse Bombadil de düşer. İlk olduğu gibi son olur ve o zaman gece gelir. Iarwain hakkında isminden gayrı pek bir şey bilmem dedi Galdor. Lakin sanırım Glorfindel haklı. Düşmanımıza karşı koyacak kadar gücü yok onun. Bu tür bir güç toprağın kendisinde bulunuyorsa o başka. Lakin Sauron'un dağları bile tahrip ve yok edebildiğini görüyoruz. Bir güç kaldıysa bizlerde, burada İmladris'te veya limanlardaki Círdan'da veya Lórien'de kaldı ancak. Lakin onlarda veya biz buradakilerde düşmana direnmeye, her şey yıkıldıktan sonra en sonunda Sauron'un gelişine karşı koymaya yetecek kadar kuvvet var mı? Bende bu kuvvet yok dedi Elrond. Onlarda da yok. O halde eğer yüzüğü kuvvetimizle sonsuza kadar ondan saklayamayacaksak dedi Glorfindel, deneyebileceğimiz yalnız iki şey kalıyor. Ya denizin ötesine yollayacağız ya da yok edeceğiz. Lakin Gandalf elimizdeki hünerlerle onu yok edemeyeceğimizi açıkladı, dedi Elrond. Denizin ötesindekilerse bizden almayı kabul etmezler. Hayır da olsa şer de, yüzük Orta Dünya'ya ait. Onunla uğraşmak da hala burada ikamet etmekte olan bizlere düşüyor. O halde dedi Glorfindel, gelin onu derinlere atıp Saruman'ın yalanlarını doğru çıkartalım. Çünkü artık besbelli ki daha divandayken yoldan çıkmış o meğerse. Yüzüğün sonsuza kadar kayıplara karışmış olmadığını biliyormuş. Fakat bizim böyle zannetmemizi istemiş. Çünkü onu kendisi için arzulamaya başlamış. Lakin çok zaman yalanlarda da bir gerçek gizlidir. Denizde emniyette olur yüzük. Sonsuza kadar emniyette olmaz dedi Gandalf. Derin sularda bir sürü şey vardır. Denizlerle karalar değişebilir. Hem bizim görevimiz burada sadece bir mevsimi veya birkaç insan ömrü kadar zamanı ya da dünyanın geçmekte olan bir çağını düşünmek değil. Biz bu tehlikeye bir son aramalıyız. Bunu başaracağımıza dair bir umudumuz olmasa da. Bunu denize giden yollarda bulamayız, dedi Galdor. Eğer Iarvein'e geri dönmeyi çok tehlikeli buluyorsak, denize doğru kaçış en ciddi tehlikelerle yüklü demektir. Sauron olanları öğrenince bizim batı yoluna koyulmamızı bekleyecektir, diyor gönlüm bana. Ve öğrenmesi de uzun sürmez. Dokuzlar gerçi atsız kaldılar ama sadece şimdilik. Yakında yeni ve üstelik de daha hızlı küheylanlar bulurlar. Artık sahillerden tüm kuvvetiyle yürüyüp kuzeye saldırmalarının önündeki tek engel Gordor'un zayıflayan gücüdür. Gelip ak kulelerle limanlara hücum ederlerse elfler için Orta Dünya'nın uzayan gölgelerinden hiçbir kaçış kalmayabilir. O yürüyüş daha uzun süre durdurulacak dedi Boromir. Gordor'un gücü zayıflıyor diyorsunuz. Fakat Gondor hala ayakta ve kuvvetinin son kalıntısı dahi çok güçlü. Lakin yine de kahramanlığı artık dokuzları durduramıyor dedi Galdor. Hem Gondor'un korumadığı başka yollarda bulunabilir. O halde dedi Erestor, Glorfindel'in de beyan ettiği gibi sadece iki yol var. Yüzüğü sonsuza kadar saklamak veya yok etmek. Fakat her ikisi de bizim gücümüz dışında. Bu bilmeceyi kim çözecek bize? Burada bulunan kimse çözemez dedi Elrond ağır ağır. En azından kimse o yolu seçsek şu olur, bu yolu seçsek bu olur diye gelecek hakkında kehanette bulunamaz. Lakin hangi yolu seçmemiz gerektiği artık bana aşikar görünüyor. Batıya giden yol en kolay gibi görünmekte. O yüzden sakınılması gerekir. Orayı gözetleyeceklerdir. Elfler hep o tarafa kaçtı geçmişte. Şimdi bu son kertede daha zor. Tahmin edilemeyecek bir yol tutmamız lazım. Tek umudumuz bu. Buna umut denirse. Tehlikenin içinde Mordor'a gitmek. Yüzüğü ateşe yollamalıyız. Tekrar sessizlik çöktü. Frodo o zarif evde berrak suların gürültüsüyle dolu o güneşli vadiye bakarken bile gönlünde ölü bir karanlık hissediyordu. Boromir kıpırdandı. Frodo ona baktı. Kaşlarını çatmış büyük borusunu evirip çevirmekteydi. Sonunda konuştu. Bütün bunları anlayamıyorum dedi. Saruman bir hain ama fikrinde bir irfan payı yok mu? Neden habire saklamaktan ve yok etmekten söz ediyorsunuz? Bu ihtiyaç anımızda Âli yüzüğün bize hizmet etmek için elimize geçtiğini neden düşünmeyelim? Hürlerin hür hükümdarları onu kullanınca mutlaka düşmanı yeneceklerdir. Kanaatime göre onun en çok korktuğu da bu. Gondor'un insanları yüreklidir. Asla teslim olmazlar. Ama yenilebilirler. Mertlik önce kuvvet sonra da silah ister. Eğer anlattığınız kadar gücü varsa yüzük silahınız olsun. Onu alıp zafere yürüyün. Heyhat olamaz dedi Elrond. Hükmeden yüzüğü kullanamayız. Bunu artık çok iyi biliyoruz. Yüzük Sauron'a ait. Sadece onun tarafından yapılmış ve tamamıyla kötüdür. O çok güçlüdür Boromir. Öyle her isteyen değil, ancak zaten büyük bir kudrete sahip olanlar kullanabilir. Lakin onlar için daha da ölümcül bir tehlike arz etmektedir. Uyandırdığı arzu bile yüreği bozar. Saruman'ı düşünün. Ariflerden biri Mordor hükümdarını bu yüzük ile kendi usullerini kullanarak alt ederse Sauron'un tahtına yerleşir ve böylece yeni bir karanlıklar efendisi doğmuş olurdu. Yüzüğün yok edilmesi biraz da bu yüzden elzem. Dünya üzerinde kaldığı sürece arifler için dahi bir tehlike olacaktır. Çünkü ilk başta hiçbir şey kötü değildir. Sauron bile değildi. Ben onu gizlemek için almaktan dahi korkuyorum. Kullanmak için hiç almam. Ben de almam dedi Gandalf. Boromir onlara kuşkuyla baktı fakat boynunu eğdi. Öyle olsun dedi. O halde Gondor'da elimizdeki silahlara güvenmek zorundayız ve en azından arifler bu yüzüğü korurken biz de dövüşmeye devam ederiz. Belki kırılan kılıç seli durdurur. Tabii eğer kılıcı kullanan el sadece bir aile yadigarını değil, aynı zamanda insanların kralının kol gücünü de miras aldıysa. Kim bilebilir dedi Aragorn. Fakat bir gün bunu sınayacağız. O gün bir an önce gelsin umarım dedi Boromir. Çünkü yardım istemesem de buna ihtiyacımız var. Diğerlerinin de ellerindeki tüm imkanlarla savaşmış olduğunu bilmek bizi rahatlatır. O halde içiniz rahat olsun dedi Elrond. Çünkü sizin bilmediğiniz başka güçler ve başka alemler de var. Bunlar sizden gizlenmişlerdir. Ulu Anduin, Argonata ve Gondor'un kapılarına erişene dek nice kıyıdan geçer. Yine de dedi Cüce Gloin, bu kuvvetlerin hepsi birleşip her birinin gücü birlik içinde kullanılsa herkes için hayırlı olurdu. İhtiyaç anımızda kullanabileceğimiz daha az tehlikeli başka yüzükler de olabilir. Yediler elimizden gitti. Eğer Balin Thorur'un yüzüğünü bulmadıysa o son yüzüktü ve Tror Moria'da can verdiğinden beri akıbeti meçhuldür. Hatta artık gizlememe lüzum yok. Balin biraz da o yüzüğü bulma umuduyla gitmişti. Balin Moria'da yüzük müzük bulamayacak dedi Gandalf. Tror onu oğlu Trayne vermişti. Ama Trayne Tron'e veremedi. Yüzük Dol Guldur'un zindanlarında işkenceyle Trayne'den alındı. Ben gittiğimde her şey bitmişti. Ah heyhat diye bağırdı Gloin. Öcümüzü alacağımız gün ne zaman gelecek? Yine de üçler var. Elflerdeki üç yüzüğe ne oldu? Çok kudretli yüzükler olduğu söylenir. Elf hükümdarları saklamıyor mu onları? Gerçi onlar da yıllar evvel Karanlıklar Efendisi tarafından yapılmıştı. Bunlar boş mu duruyor? Burada elf beyleri görüyorum. Bir şey söylemeyecekler mi? Elfler cevap vermediler. Beni duymadınız mı Gloin? Dedi Elrond. Üçler Sauron tarafından yapılmamıştı. Onlara dokunamadı bile. Lakin onlar hakkında konuşmaya izin yoktur. Ancak şu kadarını söyleyebilirim, bu kuşku saatlerinde boş durmuyorlar. Lakin muharebe veya fetih silahı olarak yapılmadı onlar. Bu onların gücü dahilinde değil. Onları yapanlar güç veya hüküm veya servet değil, anlayış, bir şeyler yapma, iyileştirme peşindeydi. Her şeyi kirlenmeden koruyabilmek istiyorlardı. Orta dünya elfleri bu istediklerini keder pahasına da olsa bir raddeye kadar elde etmişlerdir. Fakat eğer Sauron tek yüzüğü tekrar ele geçirirse, üçleri kullananların yapmış olduğu her şey bozulacak ve zihinleriyle gönülleri Sauron'a malum olacaktır. Üçler hiç olmamış olsa daha hayırlı olurdu. Onun amacı bu. Ama o zaman nasihat ettiğiniz gibi hükmeden yüzük yok edilirse ne olur diye sordu Gloin. Tam olarak bilmiyoruz diye cevap verdi Elrond üzüntüyle. Bir kısmımız Sauron'un hiç ellememiş olduğu üç yüzüklerin o zaman serbest kalacağını ve onları kullananların Sauron'un dünyaya verdiği yaraları iyileştirebileceğini umuyor. Lakin belki de tek yüzük gittiğinde üçler de bitecekler ve birçok güzel şey solup unutulacak. Benim inancım bu. Yine de tüm elfler böyle bir ihtimale razı dedi Glorfindel. Yeter ki bu yolla Sauron'un gücü kırılabilsin. Hakimiyeti altına düşme korkusu sonsuza kadar kalksın. Böylelikle bir kez daha yüzüğün yok edilmesine dönmüş oluyoruz dedi Erestor. Yine de yol alabilmiş değiliz. Yapılmış olduğu ateşi bulmaya gücümüz yetecek mi ki? O yol ümitsizlik yolu. Hatta Elrond'un bunca zamanlık irfanını bilmesem divanelik yolu derdim. Ümitsizlik mi divanelik mi dedi Gandalf. Ümitsizlik olamaz. Çünkü ümitsizlik işin sonunu kuşku duymayacak biçimde görenler içindir. Biz göremiyoruz. Yanlış umutlara tutunmuş olanlara divanelik gibi gelse de tüm ihtimalleri ölçüp biçtikten sonra mecburiyeti teslim etmek arifliktir. Bırakın divanelik bizim pelerinimiz olsun ve bizi düşmanın gözlerinden gizlesin. Çünkü o çok akıllıdır ve garazının terazisinde her şeyi inceden inceye tartar. Fakat onun bildiği tek ölçü arzudur. Kudret arzusu. Bütün gönülleri de böyle yargılar. Birilerinin bunu reddedebileceği, hazır yüzüğü ele geçirmişken yok etmek isteyebileceğimiz düşüncesi aklından bile geçmez. Eğer bunu amaçlarsak onun hesaplarını bozarız. En azından bir süre için, dedi Elrond. Bu yoldan geçmek zorundayız. Lakin çok zor olacak. Üstelik ne kuvvet ne irfan bizi bu yolda fazla ilerletemez. Bu maceraya zayıflar da yeltenebilir. Güçlülerin umutları ne kadarsa onlarınki de o kadar olur. Nitekim dünyanın çarklarını döndüren eylemler ekseriye böyledir. Büyüklerin gözleri başka yerlerdeyken küçük eller işleri başarmaya mecbur kalır. Pekala, pekala efendi Elrond, dedi Bilbo birdenbire. Daha fazlasını söylemeyin. Ne kastettiğiniz yeterince açık. Budala Hobbit Bilbo başlattı bu işleri. Ya başladığı işi bitirsin ya da kendini bitmiş bilsin. Burada rahatım yerindeydi. Kitabımda da ilerliyordum. Merak ediyorsanız söyleyeyim. Tam da sonunu yazmak üzereydim. Şöyle bir şey yazmayı düşünüyordum. Ve bundan böyle ömrünün sonuna kadar mutluluk içinde yaşadı. Güzel bir son. Daha önce kullanılmış olması hiç de önemli değil üstelik. Şimdi değiştirmem gerekecek. Pek gerçekleşirmiş gibi görünmüyor. Zaten belli ki ömrüm vefa ederse birkaç bölüm daha eklemek gerekecek. Amma iş. Ne zaman başlayayım? Boromir şaşkınlık içinde Bilbo'ya baktı. Fakat diğerlerinin hepsinin yaşlı hobiti ağırbaşlı bir saygıyla süzdüklerini görünce kahkahası dudaklarında dondu kaldı. Sadece Gloin gülümsemişti ama onun tebessümü de eski anılardan kaynaklanıyordu. Elbette sevgili Bilbocuğum, dedi Gandalf. Bu işi sahiden sen başlatmış olsaydın senin bitirmen beklenirdi. Lakin artık sen de biliyorsun ki başlatma lafı kimseye mal edilemeyecek kadar büyük bir iddia. Ve her kahraman büyük eylemlerde sadece küçük bir rol oynar. Eğilmene gerek yok. Gerçi bu sıfatı hak ediyorsun. Şaka kisvesi altında yüreklice bir teklifte bulunduğundan da hiç şüphemiz yok. Fakat bu teklif senin gücünü aşıyor Bilbo. Bu şeyi geri alamazsın. Artık başkasına geçti. Hala benim sözüme kulak vermeyi kabul edersen, derim ki bir vaka nüvis olmak dışında senin üzerine düşenler bitti. Kitabını bitirsen, sonunu da değiştirmeden bırak. Hala öyle olması için umut var. Fakat geri döndüklerinde devamını yazmaya hazır ol. Bilbo güldü. Daha önce bana hoş bir nasihat verdiğini hiç hatırlamıyorum, dedi. Bütün nahoş nasihatlerin iyiye çıktığına göre bu nasihatin kötü çıkmasın sakın. Yine de sanırım yüzük ile uğraşmaya ne gücüm kaldı ne de şansım. O büyüdü, ben değil. Ama söylesene, onlar ile neyi kastediyorsun? Yüzük ile yollanacak ulakları. Elbette, iyi de kim olacak bunlar? Bana öyle geliyor ki bu meclisin karar vermesi gereken şey de bu. Karar verilmesi gereken tek şey, elfler sadece sözle yetiniyor olabilirler. Cüceler de her tür yorgunluğa katlanabilir. Ama ben sadece yaşlı bir hobbitim ve de öğlen yemeğimin eksikliğini hissediyorum. Birkaç isim bulamaz mısınız hemen? Ya da yemekten sonraya bıraksanız olmaz mı? Kimse cevap vermedi. Öğlen çanı çaldı. Yine de kimse konuşmadı. Frodo bütün yüzlere baktı. Fakat yüzler ona doğru dönmemişti. Bütün divan sanki çok derin düşüncelerdeymişler gibi gözleri yerde oturuyordu. Sanki çok uzun bir zaman önce tahmin etmiş olduğu ve hiç söyleyemeyeceğini boşu boşuna umduğu bir kararın açıklanmasını beklermiş gibi büyük bir korku düştü içine. Ayrık vadide Bilbo'nun yanında huzur içinde kalıp dinlenmek için karşı konulmaz bir özlem tüm yüreğini kapladı. Sonunda zorlukla konuştu ve sanki cılız sesini başka bir irade kullanıyormuş gibi kendi sözlerini duyarak hayret etti. ''Ben yüzüğü götürürüm'' dedi. ''Ama yolu bilmiyorum.'' Elrond gözlerini kaldırarak ona baktı. Bu bakışın ani keskinliğiyle yüreğine işlediğini hissetti Frodo.